Ayhan Adnan. Biri politikacıydı, diğeri sanatçı. Tanıştıklarında ikisi de evli ve çocuk sahibiydi. Basit bir kaçamak gibi başlayan bu ilişki, ikisinin de tahmin etmeyeceği şekilde önce dillere, sonra mahkemeye düştü ve tarihe geçti. İkisini aynı karede gösteren tek bir fotoğraf var. O da mahkemede. Sevdiği bütün erkekleri kaybetmiş ve daima susmayı tercih etmiş bir kadınla o kadının sevdiği, dar ağacında can vermiş başbakan. Bu ilişki hakkında pek az şey biliniyor. Ancak bilinenler bile yaşanan aşkın 100 yıla damgasını vurduğunu kanıtlamaya yetiyor. Kurtuluş Savaşı bittiğinde terhis edilen askerler arasında 21 yaşındaki genç çiftçi Adnan Menderes de vardı. Herkes yeni bir hayata başlarken o baba toprağına, harabeye dönmüş çiftliğinin başına dönüyordu. Bundan sonraki hayatını topraktan kazanmayı planlıyordu. Mükerrem Sarol, Demokrat Partili Bakan. Adnan Bey kolejde talebeyken hiçbir flört yapmamış. Zaten talebelik geçirmemiş. 17 yaşında harbe gitmiş, bir sene hasta yatmış. 18'inde çiftliğe gelmiş. Adnan Bey normal bir çocukluk, gençlik hayatı geçirmediği için zaman zaman ileri yaşlarda her türlü imkanların önüne serildiği zamanlarda gençliği hatırlatan hareketlerde bulunurdu. Tabii 40 yaşından sonra futbol oynamak, 50 yaşından sonra tenis oynamak gibi bir tesir yapardı onda. Menderes'in Aydın'da Çakırbeyli'ye yerleştiği o yıllarda yine İzmir'de Ayhan dünyaya geldi. Onun babası Hulusi Gagalizade'de Aydın germencikliydi. Annesi Naciye Hanım Hulusi Bey'le 4 yıllık evlilikten sonra eşinin kumarına ve içkisine dayanamadı. Ayhan'ı da alıp İzmir'e kız kardeşinin yanına taşındı. Ziraat Bankası'nda memur olarak işe girdi. Ayhan Güzelyalı'da Ülkü İlkokulu'na başladı. O yıl Türkiye çok partili demokrasi denemesine başlamış ve yeni muhalif partiyi kurmakla görevlendirilen Fethi Bey bayrağı İzmir'de açmıştı. Ege'nin dört bir yanından mitinge koşanlar arasında Adnan Menderes de vardı. Ailesine hep bela getiren siyasetin çağrısına direnememiş, Serbest Fırka'nın Aydın il başkanı olmuştu. Serbest Fırka o yıl kapatıldıysa da Menderes'in siyaset yürüyüşü durmadı. 1939'da Aydın'ı ziyaret eden Atatürk'le tanıştı ve bu kez CHP milletvekili olarak Ankara'ya taşındı. Burada bir yandan mecliste çalışırken bir yandan da hukuk fakültesine kaydolarak öğrenciliğe başladı. Garip tecelli, Adnan Bey'den bir süre sonra Ayhan Aydan da okumak için Ankara'nın yolunu tuttu. İlkokulu ve kız enstitüsünü İzmir'de bitirdikten sonra Ankara'da konservatuvar sınavına girdi. Yaşı tutmuyordu ama Karl Öbert sesini çok beğenince şan bölümüne alındı. Savaş yıllarında konservatuvarda Hans Haydn 3 yıl şan dersi aldı. Daha sonra da 3 yıl yüksek opera eğitimi görecek ve 1944'te lirik soprano olarak mezun olacaktı. Devlet Operası klasik müzik tutkunu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün himayesi altındaydı. Ayhan Aydan hemen sahne hayatına başladı. İlkin Satılmış Nişanlı Operası'nda oynadı. Ardından Figaro'nun Düğününde. Sonra sırasıyla La Bohème'de, Carmen'de, Palyaço'da, La Traviata'da, Kerem'de, Otello'da, Fidelio'da. Başkentin hem en genç sopranolarından hem de en gösterişli kadınlarından biriydi. Mezun olduğu 1944 yılında operada Satılmış Nişanlı Operası'nın orkestrasını idare eden Şef Hasan Ferit Alnar'la evlendi. Sağlık Sokak'ta bir eve yerleştiler. 2 yıl sonra bir oğulları oldu. Ayhan oğluna genç kızlık soyadını isim olarak verdi. Aydan. Ayhan Aydan evlendiğinde Adnan Menderes 15 yıllık evliydi. Berin Hanım'la evliliğinden 3 erkek çocuğu olmuştu. Siyasi kariyerinde de tırmanışa geçmişti. CHP'den kopan arkadaşlarıyla birlikte Demokrat Parti'yi kurmuştu. 1946 seçimlerinden sonra demokratların iktidara aday olduğu anlaşıldı. Menderes artık zirveye yürüyordu. Ayhan Alnar da öyle. 1947 Eylül'ünde Konservatuvar Opera Bölümü Şefi Karl Öber tarafından Türkiye'yi temsilen Edinburgh Uluslararası Opera Festivali'ne gönderildi. Orada Figaro'nun Düğün Operası'nda Susanna rolünü İtalyanca oynadı. Avrupa basınından övgüler, Amerika'dan teklif aldı. Hollywood'un yıldız oyuncularından Ava Gardner'a benzeyen bu sopranoyu bir yabancı yazar şöyle tanımlıyordu. Hakikaten fevkaladeydi. Müstesna bir tazeliğe sahip olan billur sesiyle rolünü sevimlilik, saflık ve şuhlukla oynarken dramatik duyguyu da ihmal etmedi. 1950 Mayıs'ında Demokrat Parti büyük çoğunlukla iktidara geldi. Menderes artık başbakandı. İşte Aydın'dan İzmir'e, İzmir'den Ankara'ya bilmeden birbirini kovalayan iki hayat öyküsü o dönemde Ankara'da Çubuk Barajı'nda çakıştı. Ayhan Alnar o gün Ankaralıların sayfiyesi baraja operadan arkadaşlarıyla gitmişti. Ağır bir gripten zor ayağa kalkmıştı. Barajda yakın akrabası Ziraat Bankası Genel Müdürü Mithat Dülgen'in bir daveti vardı. Davete Başbakan Adnan Menderes de geldi. Başbakan yanında Mithat Dülge ile birlikte operacıların masasına yönelince herkes ayağa kalktı. Menderes masaya buyur edildi. Nereye oturmak istediği sorulunca başbakan göz alıcı Ayhan Alnar'ın yerini gösterdi. Koltuğumda gözünüz var herhalde diye espri yaptı Ayhan. İlk konuşmaları bu oldu. Daha sonraki ifadesine göre Ayhan ilk görüşte başbakanın kibarlığından, şıklığından, güler yüzlülüğünden etkilenmişti. Bu görüşmeden bir süre sonra Atina'ya gidip Madame Butterfly oynayacak, gördüğü ilgi üzerine programını uzatacak, Türkiye'de yine övgü dolu haberlerle karşılanacaktı. Dönüşte telefonu çaldı. Arayan Adnan Menderes'ti. Tebrik etmek için arıyordu. Görüşmek üzere sözleştiler. Mükerrem Sarol, DP'li bakan. Hepimiz genç olmuşuzdur. Hepimizin kendine göre masum sayılabilecek maceraları olmuştur. Adnan Bey'in hiç olmamıştır. İleri yaşta olmuştur. Adnan Bey ile Ayhan'ın arasındaki bir cinsi sapıklıkla bir zinanın meşhum çerçevesi içinde mütalaa etmemek gerekir. Adnan Bey orada büyük bir romans yaşamıştır. Ayhan Aydan bu yasak aşka bir süre direndiyse de çok fazla dayanamadı. Adnan Menderes 50 yaşındaydı, kendisi 25. Başbakan 20 yıldır evliydi, kendisi 6. Başbakanın 3 oğlu vardı, kendisinin 1. Bu ilişkinin asla yürümeyeceğini düşünüyordu. Lakin sanatçının evliliği o yıl çözülmeye başladı ve 1950'de eşinden ayrıldı. Kızılay'la Sıhhiye'yi birleştiren noktadaki sokak adını Sağlık Bakanlığı'ndan alır. Sağlık Sokağı'nın girişine yakın bakanlığın bahçesine bakan sarı bir apartman vardır. İşte o apartmanın birinci katındaki daire yeni başbakanın yeni sevgilisinin eviydi ve dillere destan aşkın filizlenişine tanıklık etti. Menderes ilk buluşmaya plakasında iki yazan siyah makam aracıyla gelmekten çekinmedi. Ayhan Aydan o günden sonra hep yapacağı gibi evde çalışan hizmetlisi Rinda'ya izin vermiş, 3 yaşındaki oğlunu annesine göndermişti. Başbakan ve Ayhan uzun uzadıya konuştular. Sonra evden birlikte çıkıp Sağlık Sokak'ta baş başa yürüdüler. Başbakanın şoförü Hayri Bey ve koruması Mehmet arkadan arabayla izledi onları. Menderes'in muhtemel dedikodulara meydan okurcasına cesur davranması Ayhan Aydan'ı etkiledi. O günden sonra Sıhhiye'deki eve kucak dolusu çiçekler yağmaya başladı. Bazen nadide güller, bazen kır çiçekleri. Yakın bir arkadaşlarına bakılırsa başbakan evdeki çiçeklerin hangi gün solacağını bilebilir, ona göre gönderirdi. Ayrıca her fırsatta telefon eder, bazen önemli bir toplantının arasında arar, günde 5-6 kez konuştukları olurdu. Buna karşın Ayhan Aydan asla başbakanı aramaz, makamına gitmez. Çok sıkışırsa Menderes'in kendisine tahsis ettiği gri Oldsmile marka araba ve şoförü Sait Efendi ile iki satırlık bir not yollardı. Mükerrem Sarol, DP'li bakan. Onu hakikaten derin bir aşkla seviyordu. Burada hürriyet vardı, burada nezahat vardı, burada seksin dışında duygular vardı. Bembeyaz görürdünüz, hiç pürüzlük yoktu. Adnan Bey'in onu sevişinde hiçbir kötülük yoktu. Hemen onu sekse, menfaate, eğlenceye çeviremezdiniz. Bu derece ulviydi. Birkaç ay sonra artık ilişki neredeyse alenileşmişti. Menderes işinin olmadığı her akşam 8 civarında başbakanlıktan çıkıyor, makam arabasıyla Ayhan Aydan'ın evine geliyordu. İç içe geçmiş 3 odadan oluşan bu evde resmiyetten soyunuyor, çocuklaşıyor, rahatlıyordu. Mutfağa girip sucuklu yumurta pişirirken ya da kadife tenlim, tatarım diye sevdiği kadınla rakı içip siyasetten uzak sohbetler yaparken başbakan değildi artık. Mükerrem Sarol, DP'li bakan. Adnan Bey ona yorgun argın gelir. Birçoklarına beraber gitmişizdir. Ayağını yıkar, yüzünü yıkar, rahat nefes aldırır, bir kadeh rakı verir. Adnan Bey orada dinlenir. Vıdı vıdı ne tiyatro işlerini, ne kendi arkadaş işlerini, ne duydukları işleri, ne şikayet yani bir tanesini oraya ulaştırmaz. Orada dinlenir Adnan Bey. Gürültüden uzak, derin bir huzur sağlanan bir sevginin atmosferinde dinlenir. Bu derece ulviyet vardır orada. Sohbetleri bazen özel kalem müdürünün bir telefonuyla bölünür ve başbakan bundan rahatsız olurdu. Başbakan geç vakitlere kadar evde oyalanır fakat asla yatıya kalmazdı. Gece yarısından sonra evine gider, sabah kahvaltıda ailesiyle birlikte olur, yeniden başbakanlığın yolunu tutardı. Ayhan Aydan da opera çalışmalarına dönerdi. Onu zorlayan dedikodular ve manidar bakışlardan çok Menderes'in kıskançlığıydı. Başbakan genç sevgilisinin evine arkadaşlarının hatta kardeşinin bile girmesinden rahatsız oluyordu. Dahası onu operadan da kıskanmaya başlamıştı. Çok sık hasta olmasını operaya bağlıyor, Ayhan'ın çalışmasını istemiyordu. O yüzden onu bir kez bile operada izlememişti. Ayhan'ın temsilinin olduğu bazı gecelerde evde onun dönüşünü bekler, bazen de sevgilisinin sesini radyodaki yayından dinlerdi. Böyle gecelerden birinde başbakana eşlik eden Ayhan Aydan'ın bir arkadaşı Menderes'in ağzından şu sözleri duymuştu. Allah kahretsin bu operayı, Ayhan'ı benden koparıyor. Ayhan Aydan da onu eşinden kıskanıyordu. Boşanamayacağını biliyor ama hiç değilse eşiyle birlikte görünmemesini istiyordu. Belki de bu baskı nedeniyle başbakan alyans takmaz, eşini resmi davetlere götürmez, ikilinin birlikte fazla fotoğrafı görülmezdi. Mükerrem Sarol, DP'li bakan. Adnan Bey'in senelik geliri 1,5 milyon o zaman. Para harcayacak yeri yok. Adnan Bey tutumlu bir adamdır. Para nedir bilmez. Ahmet Salih Bey Menderes'in parasını, partinin parasını, mesuret tahsisatını bir kasada muhafaza ediyor. Ver dediği zaman o biliyor nereye verileceğini, hangi kaynaktan hangi kaynağa gideceğini, nereye gideceğini biliyor, kullanıyordu. Adnan Bey'in ihtiyacı yoktu. Ben yalvardım Londra'da. Ayhan Hanım'a bir iki hediye alalım. Olmaz doktorum dedi. Scotland Yard arkamızdadır. Biz buraya vazife görmeye geldik. Park Lane'de dolaştık, Green Park'ta dolaştık. Bir valiz, bir kiloluk çanta bile götürmeye mezun değildik. Adam buydu. 1952'de tanışma yıl dönümlerini Ankara Çiftlik'teki Marmara Köşkü'nde kutladılar. Şampanyayı bizzat Adnan Menderes patlattı. Zaman zaman da tanıştıkları Çubuk Barajı'nda baş başa akşam yemekleri yiyorlardı. İşin ilginç yanı Ankara kulislerinde hemen herkes bu ilişkiden haberdar olduğu halde bir temsil sonrası Aydan'la tanışan Cumhurbaşkanı Bayar'ın durumdan rahatsız olduğu konuşulmasına rağmen kimse afişe etmiyor, yazmıyordu. Ancak CHP tetikteydi. İlişkiyi öğrenen Nihat Erim, Menderes'i eve girerken görüntülemeleri için Ulus Gazetesi yöneticilerine emir verdi. Muhabirler sağlık sokakta pusuya yattılarsa da başbakanı yakalayamadılar. Bunun üzerine gazetenin muhabiri Kamuran Özbir, foto muhabiri Hüseyin Ezer'le birlikte Ayhan Aydan'la opera üzerine görüşmek üzere evine gitti. Aydan randevuya yarım saat gecikti. Gazeteciler beklerken salondaki radyonun üzerinde gümüş bir çerçeve içinde başbakanın fotoğrafını gördüler. Fotoğrafın üzerinde el yazısıyla şu satırlar vardı. Severek ve en iyi temennilerimle Ayhancığıma. Yanda bir fotoğraf daha ve başka bir not. Ayhan yine sana fakat daha derin bağlılıkla. Adnan Menderes. Hüseyin Ezer hemen bu iki fotoğrafı görüntüledi. Tabii fotoğraflar yayımlanmadan CHP'nin eline geçti. Başbakanı sıkıştırmak için koz arayan CHP'liler hemen fotoğrafı çoğaltıp köylere kadar dağıtmayı planladılar. Ayhan Aydan bunu öğrenir öğrenmez korku içinde başbakana haber verdi. Menderes haberi alınca tam anlamıyla küplere bindi. Telefonda ahlaksızlık bu diye bağırdı. Özel hayata girmek neymiş göstereceğim onlara. Fakat Menderes'in korktuğu olmadı. Çünkü CHP'liler planlarını İnönü'ye anlatınca İsmet Paşa sakın ha dedi. Mahremiyete saygısızlık sayılan böyle düzeysiz olaylara itibar edilmemesini tembihleyip bu bahsin gömülmesini istedi. Konunun haber olması böylece önlendi. Bu yasak aşkın manşetlere çıkması ancak Menderes devrildikten sonra mümkün olacaktı. 1954 Adnan Menderes'in DP'si 1954 seçimlerinde %56 oy aldı. Bu daha sonra hiçbir partiye kısmet olmayacak bir orandı. Gücünün zirvesindeydi. Bu güç başını döndürmeye başlamıştı. Ayhan Aydan o kış hamile kaldı. Aslında 1953 ve 1954 yıllarında da Menderes'ten hamile kalmış ancak iki hamilelikte düşükle sonuçlanmıştı. Buna rağmen sevdiği erkekten bir çocuk sahibi olmayı çok arzuluyordu. Belki de bu onu elde tutmanın tek yoluydu. Hamile olduğunu Menderes'e geç bildirdi. Doktoru bu kez alırsak hayati tehlike doğar dedi. Menderes çaresiz boyun eğdi ve doğumu beklemeye koyuldular. Mükerrem Sarol, DP'li bakan. Çırpınıyordu Ayhan Hanım bu çocuğu sağlıklı olarak doğurmak için. İki şık var. Ya senin canın ya onun canı deseler, kendi canını verirdi bebek sağ kalsın diye. Bu derece seviyordu Adnan Bey'i. Adnan Bey'in o bebek hakkında artık bir tasarruf hakkı yoktu. Sadece Adnan Bey'in tohumunu taşıyordu. Genlerini taşıması sorumluluğu vardı. Onun için Adnan Bey'den hiçbir suretle bu bebek için talepte bulunma değildir. Ayhan Ay'dan hamileliği süresince başbakanı kendisinden uzak tuttu. Öyle görünmek istemiyor, sadece Dünyam adını koyduğu bebeğiyle ilgileniyordu. Çocuğu İsviçre'de doğurmak niyetindeydi. Ancak Menderes Türkiye'de kalmasını istedi. İşte bu mesafeli dönemde Menderes'in hayatına İstanbul'da yeni bir kadın girdi. İstanbul Emniyet Müdürü Ferit Sözen'in eşi Suzan Sözen. Ayhan Ay'dan bu ilişkiden haberdar olduğunda sinir krizleri geçirdi. Ama yapabileceği bir şey yoktu. 18 Haziran 1955 günü hamileliğinin 8. ayında evde arkadaşlarıyla bezik oynarken aniden sancılandı, kanaması başladı. Bebek erken geliyordu. Hemen arka odaya aldılar. Hastaneye gidecek vakit yoktu. Doktor Alaaddin Orhon'u çağırdılar. Annesi Naciye, arkadaşı Nimet ve evdeki hizmetlerin de Ayhan Ayda'nın el ve ayaklarına yapıştı. Doğum odada oldu ve Ayhan Ay'dan esmer bir erkek çocuk doğurdu. Lakin bebek doğumda ters gelmiş, boynuna ve ayaklarına kordonlar sarılmıştı. Acı çekiyordu. Acilen küvez alınması gerekiyordu. Durum hemen İstanbul'daki Adnan Menderes'e bildirildi. Menderes birkaç kez arayıp bilgi almaya, yardımcı olmaya çalıştı. Ama nafile, bebek doğumdan 9 saat sonra sabaha karşı 3'e doğru öldü. Hamileliği boyunca doktoru olan Zeynep Kamil Hastanesi'nin başhekimi Fahri Atabey 19 Haziran sabahı bir hemşireyle birlikte geldi. Başbakan'a bebeğin ölüm haberini verdi. Başbakanlık şoförü Hayri ile birlikte bebeğin defin işlerini yaptılar. Cenaze Başbakanlık makam arabasıyla Cebeci Asri Mezarlığı'na taşındı ve Fevzioğlu Ahmet Aydan adıyla meccanen ve dini merasim yapılmadan gömüldü. Ayhan Aydan şimdi hem sevdiği adamı hem umutla beklediği oğlunu kaybetmişti. Perişandı. 13 Haziran 1957 günü Menderes'e yazdığı mektup o dönemin ruh halini yansıtıyordu. Adnan, 20 günden beri birbirimizden habersiziz. Her zaman söylediğin gibi bunda bir hayır vardır diyelim. Büyük annemi kaybetmem beni çok sarstı. Rahatsızlığım da malum. Senin de evvelden haberdar olduğun ve muvaffakat ettiğin seyahatin hazırlıklarını tamamladım. Kısmetse Cuma'ya Avrupa'ya gidiyorum. Bu belki geç bile oldu. Ayhan yıkık bir halde Almanya'ya, Hamburg'a gitti. 6 ay orada kaldı. Bir gün Menderes'e çocuklarının mezarını birlikte ziyaret etmeyi teklif etti. Olmadı. O günden sonra arada telefonlaşmaya devam ettiler. Menderes'in çiçekleri yine düzenli olarak Sağlık Sokağı geldi. Ama bir daha hiç baş başa görüşemediler. Birbirlerini yeniden gördüklerinde Marmara'da bir adanın mahkeme salonunda olacaklardı. Mayıs 1960. 1960 Mayıs'ında Türkiye ayaktaydı. Mecliste tahkikat komisyonları kuruluyor, kışlalarda ihtilal için gün sayılıyor, Kızılay'da başbakanın yolu gençlerce kesiliyordu. 27 Mayıs sabahı Ankara, ihtilal başladı haberiyle sarsıldı. Ayhan Ay'dan telaşla telefona sarılıp başbakanı aradı. Menderes'in sesi soluktu. "Yarım saate kadar yola çıkıyoruz," dedi. Bu son konuşmaları oldu. Öğleden sonra başbakanın Kütahya'da tutuklandığı haberi gelince Ayhan Aydan'ın arkadaşları Sağlık Sokak'taki evine koşturdular. Aydan bitik durumdaydı. Çıldırmış halde en yakın arkadaşı Sevim'e ona ne yapacaklar, öldürürler mi diye soruyordu. Bu gidişatın nereye varacağını hissediyordu ama çaresizdi. 1960 yazını Çeşme'de Menderes'in yaptırdığı plaj evlerindeki yazlığında geçirdi. İlişkileri süresince Menderes kendisine gelen hediyelerin bir kısmını ona vermiş, kendisi de bazı mücevherler hediye etmişti. Ayhan Ay'dan giderken bunları altın kaplama bir kutuya koyup yanına aldı. Mücevherlerin arasında üzerinde A ve M harfleri bulunan bir de altın kolye vardı. İzmir uçağına binerken üst baş araması yapılır korkusuyla ayrı oturdular. Gazeteye sarılı mücevher kutusunu Sevim Apaydın taşıdı. A ve M harfli kolyeyi de o boynuna taktı. Adnan Menderes bir Haziran gecesi yassı adaya getirildi. Şimdi Türkiye tarihine geçecek bir yargılama süreci başlıyordu. Tahkikatı yürüten Yüksek Soruşturma Kurulu devrik başbakan hakkında sayısız suçlama çıkardı. Bu suçlamaların her biri ayrı bir davaya dönüşecekti. Ancak Menderes'i kamuoyu önünde küçük düşürecek bir davaya ihtiyaç vardı. İşte o zaman başvekilin yasak aşkı hatırlandı. İstanbul müftüsü, din alimi Ömer Nasuhi Bilmen'den zina konusunda görüş istendi. Zina en büyük günahtır, cezası da rejim olmaktır cevabı geldi. Ancak başbakanın eşi Berin Menderes şikayetçi olmadığından zina suçlamasıyla soruşturma açılamadı. Bunun üzerine soruşturma Ayhan Aydan'ın ölen bebeğine yöneltildi. Gayrimeşru doğan bu çocuğun doğumdan sonra eceliyle ölmeyip başbakanın azmettirmesiyle doktor Fahri Atabey tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Yüksek Soruşturma Genel Kurulu 5 yıl önce ölmüş bir bebeğin ölüm nedenini ispatlamanın tıbben imkansız olduğu gerekçesiyle dava açılmasına karşı çıktıysa da Milli Birlik Komitesi ısrar etti ve konu Yüksek Adalet Divanı'na geldi. Tarihe bebek davası olarak geçecek soruşturma böyle başladı. Menderes ilk sorgusunda Ayhan Aydan'la 1950 veya 51'de tanıştığını, bu tarihten sonra karı koca gibi yaşamaya başladıklarını söyledi. Çocuğu 1955'te doğurduğunu, doğum sırasında kendisinin İstanbul'da bulunduğunu, çocuğun öldüğünü telefonla öğrendiğini anlattı. Aydan'ın gebeliği sırasında münasebetlerinin seyrekleştiğini de ekledi. Ayhan Aydan o günlerde Konsolos Operası'nda Magda Sorel rolünde oynuyordu. Eylül ayı başında sivil polislerce operadan alınıp soruşturma için yassı adaya götürüldü. Bir teğmenin karşısında uzun süre bekletildi. "Niye getirdiniz beni, ben ne yaptım memlekete?" diye çıkışınca sorgusuna başlandı. Aydan da Menderes'le ilişkisini doğruladı. "Ondan külliyetli miktarda para almış değilim. Ara sıra cüzi miktarda para almıştım. Birkaç yüzük hediye etmiştir. İlişkimiz birkaç yıl öncesine kadar sürdü. Ancak çocuğun ölümünden sonra kendisiyle fiili münasebette bulunmadım," dedi. Ardından 18 sanık daha dinlendi. Bunlar arasında bebeği Menderes'in makam aracıyla mezarlığa götürüp gömen şoför de vardı. İfadeler üzerine Eylül başında bebeğin mezarı bulunduğu kazıldı, kemikler çıkarılıp muayene edildi ve dava açıldı. Bebek davasında Adnan Menderes, namusunu kurtarmak amacıyla bebeği öldürmeye azmettirmekten, Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi Doktor Fahri Atabey ise ölüme sebebiyet vermekten 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacaktı. Yaklaşan dava bu mahrem ilişkiyi bir anda basının gündemine taşıdı. Menderes, Ayhan Aydan'la metris hayatı yaşadığını ve çocukları olduğunu itiraf etti denildi. Ayhan Aydan'ın Kalender ve Çeşme'deki kooperatif evlerinin Menderes'in hediyesi olduğu yazıldı. Aydan'ın mallarına ve bankadaki hesabına el kondu. Maaşı bloke edildi. Sanatçı bazı mücevherleriyle iki herekalısını satarak ayakta kalmaya çalıştı. Yine de anılarına karşılık yapılan büyük para tekliflerini geri çevirdi. Doğumda Aydan'a müdahale eden Doktor Atabey 7 Ekim'de tutuklandı. Duruşmanın başlayacağı 31 Ekim günü de aralarında Ayhan Aydan'ın da bulunduğu 11 tanık yassı adaya getirildi. Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel o sabah mahkemeye bir telgraf çekerek duruşmaların gizli celsede görülmesini istemiş ancak bu talep reddedilmişti. Eski bir aşk dosyası şimdi bütün dünyanın gözü önünde açılacaktı. Mükerrem Sarol, DP'li bakan. Dava başladı. Ben birkaç defa şahitlerin çağrıldığı yere çağrıldım, gittim. Ama mahkeme beni çağırmadı içeriye şahit olarak. Çünkü gitseydim içeriye şunu söyleyecektim. Ben Ayhan Hanım'ı tanırım. Ayhan Hanım iktidarınızın başında hastamdı. Birkaç kere çocuğunu aldığım doğrudur. Düşmüş çocuk kanamaya sebep olduğu için kanamadan dolayı müdahale ettiğim doğrudur. Ama Ayhan Hanım'ı 2-3 senedir görmüyorum. Ayhan Hanım'ın hayatından uzaktan yakından ilgili değilim. Bebek davasında ilkin soruşturmada alınan tanık ifadeleri okundu. Bitmiş bir yasak aşk ve onun ölü meyvesi konuşuluyordu. Tablonun ne kadar rahatsız edici olduğunu en iyi açıklayan satırlar, duruşmayı dinleyici sıralarında izleyen Milliyet yazarı Çetin Altan'a aitti. Çetin Altan, 1 Kasım 1961 Milliyet'teki yazısında. Menderes de dinliyordu bu teferruatı ve ölen çocuk kendi aşkının çocuğuydu. Eli çenesinin altındaki mevhum bir sivilceyi kaşıdı. Bir devrin acar başbakanı gizli kalmış karyola gıcırtılarının mahkeme zabıtlarında kanamaya devam eden hasta şehvet önünde küçülmüş, silinmiş, tahta iskemlede incecik bir ıstırap çizgisine dönmüştü. Sanık kürsüsüne çağrılan Menderes, evli misiniz sorusuna Ayhan Aydın'la ilgili sanıp hayır katiyen yanıtını verdi. Sonra düzeltti. Evet evliyim, 3 çocuğum var. Başkan Salim Başol, münasebetiniz bebekten sonra da devam etti mi diye sorunca da Menderes, hayır devam etmedi, başkası vardı. Ayhan Hanım gururlu bir kadındı diye cevap verdi. Ardından ölümden sorumlu tutulan Doktor Atabey sorgulandı. Daha sonra söz alan savcı yardımcısı, başbakanlık kasasında bulunan ve üzerinde tarihi vesikalar yazan bir zarfı açtı. İçinden bazı çıplak kadın fotoğrafları ve beyaz bir kadın kilodu çıkartıp Menderes'e ve ordu foto film kameralarına doğru salladı. Bu kilodu kim giymiş, kim unutmuş acaba başbakanlıkta diye sordu. Burhan Apaydın, Adnan Menderes'in avukatı. Elinde don ve resimler vardı. Ordu fotoğrafçıları yere eğilmişler, kamera hazır. Orada mübaşirlik görevi yapan Deniz Başçavuş vardı. Salim Başoğul donu ve belge dedikleri fotoğrafları istedi, getirdi. Salim Başoğul'un önüne koydu kürsüye ve hazırlandı. Adnan Menderes dedi. Adnan Menderes'i çağıracak mikrofona, onu belirtecek bu don neydi diye ve o mizansen fotoğraf çekilecek. Hepsi hazır. Bunu derhal anladım. Menderes de tabii anladı ve yıkılacak gibiydi. Amaç devrik başbakanı elinde bu kilotla görüntülemekti. Menderes'in yüzü kireç gibi oldu. O sırada avukatı Burhan Apaydın mikrofona yürüdü, söz aldı ve dedim ki, kamera görev almış fotoğrafçılar eğilmiş ve başsavcının elinde fotoğraflar ve don varken fotoğraf çektiler. Bu donu Menderes'in eline vermek suretiyle de Menderes'in fotoğrafını çekecekler. Bu suretle tarihe bir resim geçirmek istiyorlar. Esas tarihe geçecek çirkin tablo şudur ki, Cumhuriyet savcısı elinde don, arkasında Türk bayrağı ve arkada Atatürk'ün büstü. Cumhuriyet Türkiye'sinde asıl bu çirkin manzara tarihe geçecektir. Bunu deyince ortalık kızıştı tabii. İşte o sözü orada söyledim. Benim müvekkilim 10 yıl bu ülkeye hizmet etmiş olan bir insandır. Yere düşmekle cevher sakrı olmaz kadri kıymetten dedim. Bunun üzerine salonda yuh sesleri duyuldu. Mahkeme heyeti avukata uyarı cezası verdi. Ancak külot konusunu sormaktan da vazgeçti. Şimdi sıra bu trajik yargılamanın baş kahramanındaydı. Ayhan Aydan kürsüye çağrıldığında bütün gözler kapıya çevrildi. Bej bir döpiyes giymiş, başına örgü şapka takmıştı. Çetin Altan'ın Milliyet'teki 1 Kasım 1960 tarihli yazısı bu unutulmaz sahneyi şöyle anlatıyordu. Artık bütün hususiyetlerini bildiğimiz hanımdı bu. Menderes bir an bir zamanlar sevmiş olduğu kadına baktı. Kadın da bir zamanlar sevmiş olduğu Menderes'e baktı. Bir an, sadece bir an bakıştılar, o kadar. Parmaklıkların arkasındaki eski aşığı gibi ezik değildi. Kendince bir vakarı vardı. Besbelli çok çekmiş, eski bir hikayeyi artık gömmüş ve hadisenin üzerine çıkmıştı. Belki Adnan'a kırıktı ama eski hatıralarına hürmeti vardı. Sıkılacağı, utanacağı bir şey yoktu. Ayhan Aydan'a başbakanla ilişkisini sordular. Bütün salon nefesini tutmuştu. Aydan tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Adnan Menderes'i 1951'de tanıdım. Evli olmasına rağmen büyük bir aşkla sevdim. Bütün emelim ondan bir çocuk sahibi olmaktı. Bunu başaramadım. Hasta bünyem müsaade etmedi. Çocuğum 8 aylık doğdu ve öldü. Hangi vicdansız ana üzerine titrediği bebeğinin ölmesine razı olabilir? Mete Akyol, gazeteci. Bütün salonda hepimizin kulağı salona çöken sessizliği duydu. Öylesine bir sessizlik oluştu salonda, hepimizi etkiledi. Benim gözüm, zannediyorum birçoğunun gözü, hemen rahmetli Menderes'in üzerine kaydı. Zaten birkaç metre ötemizde oturuyordu. Baktık birdenbire başını önüne eğdi. Bir süre öyle başını kaldırmadan durdu. Bu dürüst açıklama karşısında salondakilerin havası bir anda değişmişti. Durumu fark eden Başoğul, "Hala Menderes'i tutuyorsun," dedi. Aydan Menderes'e arkası dönük halde omuz silkti. Benim onun tutmamdan ne olacak? Başındaki davaları biliyorsunuz. Hakim doğru söyle diye üsteleyince Aydan son noktayı koydu. Allah'ın verdiği ceza çok büyük oluyor hakim bey. Ben artık hiç yalan söylemiyorum. Mükerrem Sarol, DP'li bakan. Ve hakikaten zannedersiniz ki Otello oynuyor veya Kral Lear oynanıyor. Öyle tiratlarla, medeni cesaretle, hiç Menderes'e suç attırmayan bir konuşma yaptı. Hakkını savundu, bebeğini savundu, bebeğe acındırdı ve gitti. Büyük hürmet hissi uyandırdı. Oraya paralı getirilmiş dinleyicilerden. Erkek işte erkek, Ayhan. Çetin Altan'ın makalesi o günü şöyle özetliyordu. İki eski sevgili adalet huzurunda müşterek hayatlarının bilançosunu çıkarıyorlardı. Yok, bu bir ihtilalin tablosu değildi. Sabık evliyatı rezil etmek için yapılmış bir dram rejisörlüğüydü. Mahkemede bir ihtilalin toplumu kahreden suçluyu hesaba çekmesini değil, beşeri zaafların Arap filmlerine benzeyen o komik trajedisini seyrettik. Bize kalırsa gözü kapalı, sokaktan çevrilip parmaklık arkasına oturtulacak herhangi bir kimsenin hayatı kurcalansa bu facialara benzer facialar ortaya dökülebilir. İnsanlar melek değildir ve ihtilallerde asıl suç melek olmamak değil, devlet adamı olmamaktır. Ayhan Aydan sevmiştim itirafıyla hem kamuoyunun sempatisini kazanmış hem de sevdiği adamı kurtarmıştı. Yıllar sonra Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'e Ayhan Aydan'ı sordular. Şöyle dedi. Bu babamın özel hayatıdır. Ne yaptıysa helali hoş olsun. Rahmetli babamın Ayhan Aydan'la ilişkisi beni hiç rahatsız etmedi. Annemi rahatsız ettiğini de sanmıyorum. Ayhan Aydan Hanım'ın mahkemede verdiği dürüst ifade ve Menderes'e olan sevgisine sahip çıkması son derece ibret oldu. Kendisini yücelten bir olaydır. Bütün Türk milleti takdir etmiştir. Ben de takdir ettim. Ailem de takdir etmiştir. Menderes, emrine tahsis edilen paralarla sevgilisine ev aldığı iddiasıyla açılan davada suçlu bulunduysa da bebek davasından beraat etti. Yassıada'da aklandığı tek dava bu olacaktı. 1961'in Eylül ayında Menderes'i bir feribotla İmralı Adası'na götürdüler. Bu onun son yolculuğuydu. Yola çıkmadan bir süre önce bir milletvekili aracılığıyla Ankara'ya Ayhan'a bir altın kolye göndermişti. Yonca şeklinde bir kolyeydi bu. Yıllar önce Ayhan ona vermişti Uğur getirsin diye. Bundan sonra Uğur'a ihtiyacı olacak olan Ayhan'dı. Menderes'in idamı Ayhan Aydan'ı hepten bitirdi. Arkadaşları bir an olsun yanından ayrılmadılar. Bu acıyı birlikte göğüslediler. Ama kader henüz Aydan'la işini bitirmemişti. 1962 sonunda Ankara basını başbakanın sevgilisini yeniden sahnelerde gördü. Yeniden maaş alabilmesi için kadroya girip oynaması lazımdı. O da Kiss Me Kate operasıyla veda galasına çıktı. 27 Mayıs'tan sonra ilk kez sahneye çıkıyordu. Bütün gazeteciler oradaydı ve Aydan ilk günkü gibi heyecanlıydı. Ne yazık ki artık sağlığı böyle bir temsilin başrolüne el vermiyordu. Oyunun yarısında astımı azıyor, öksürük krizi başlıyor, sahneyi yedeğine devretmek zorunda kalıyordu. Menderes'i kaybettikten sonra eski eşinden olan oğlu Aydan'ı da okuyacağı üniversiteye karar vermesi için Londra'ya göndermiş, yapayalnız kalmıştı. Aydan 15 yaşındaydı. 1963 yılında Londra'da saçları döküldüğü için doktora gitti. Doktor bir ilaç verip duşta saçına sürmesini söyledi. Ağır bir yemeğin ardından kaldığı pansiyona geldi. Duşu olmayan banyoda küvete eğilip ilacı başına sürdü. Orada fenalık geçirip bayıldı ve küvetteki suda boğuldu. Bu yeni acıyı taşıyamayacağı gerekçesiyle haberi bir süre Ayhan Aydan'a veremediler. Sonunda öğrendiğinde çığlıklar atarak yatak odasındaki camı kırdı, kendisini atmak istedi. Bir operatör gelip kesilen bileklerini dikti. Bütün arkadaşları günlerce yanında kaldılar. Cenazede opera ve tiyatrodan arkadaşları 15 yaşındaki oğlunun tabutunu taşırken o ayakta zor duruyordu. Daha sevgilisinin acısını gömemeden oğlunu kaybetmişti. Ardından çok sevdiği işini ve eski işini de yitirecekti. 1970'lerde sevdiği bütün erkekleri elinden alan Sıhhiye'deki evi ve başkenti terk edip İzmir'e yerleşti. Bütün o maceralardan geriye bir yazlık, hastalık ve acı tatlı anılar kalmıştı. Onlarla upuzun bir inzivaya çekildi. 5 yıl boyunca başbakanın en yakını olmuş kadının emekli maaşından başka hiçbir şeyi yoktu. 1982'de İzmirli iş adamı Sadun Barış'la evlendi. 1995'te son eşini de 56 yaşında kanserden kaybetti. Ne anılarını yazdı ne herkesin merak ettiği dönem hakkında konuştu. Başucundan resmini hiç ayırmadığı Menderes'e her gece dua ederek ondan kalan anılarla baş başa bir yaşam sürdü. Herkesin sustuğu dönemde evet başbakanı sevmiştim diyebilen yiğit bir kadındı o. Türkiye'nin hafızasında hep öyle kaldı.